Ayrım 11. Peter Pan Sendromu. Dr. Dan Keeley. Sayfa 109. Mükemmellik Arayışı. Peter mükemmellik yansımalarını güçlendirmek için kendi hakkında öyküler duymak istiyordu. Wendy'nin bir sorununda ona yardım ettiği gerçeğini görmezden geliyordu. Çünkü kendisinden fazlasıyla hoşnuttu. Peter yılmaz bir şekilde mükemmelliğin peşinden gidiyordu. Ama bunu yapmaya mecburdu. Tek alternatifi büyük güvensizlikleriyle yüzleşmekti. Narsisizmi onu yalnızlıktan ve korkudan koruyordu. Onu bırakamazdı. Peter Pan sendromu kurbanının mükemmelliği arama takıntısı vardır. Güvensizlikleri ne denli büyükse eleştirel yansımaları o kadar canlı ve mükemmellik yansıtma gereksinimi o kadar güçlüdür. Yakın arkadaşları ve sırdaşları olmaması yansıtılan güvensizliklerin saldırısını kuvvetlendirir. Yıllardır süren tedirginlik ve yalnızlık onu onunla gerçekten ilgilenen insanlara sığınmaktan alıkoyar. Kurban mükemmelliğin güvenliği uğruna sevgiyi feda eder. Kurban mükemmelliği zorlayıcı bir şekle arar ama yaşamda kalma becerilerinin çoğundan acınacak ölçüde yoksun olduğu için sosyal açıdan kabul edilebilir herhangi bir şekilde mükemmelliğe ulaşamaz. Aynalı odasında kalıp görmek istediklerini görerek büyük güvensizliklerini ödünler. Bir narsisist özellikler modeli ortaya çıkar. Her biri başlangıçta güvensizliğe karşı bir savunma olan ve kurbanı gerçeğin çevresinden dolaştırarak tekrar kendini en rahat hissettiği, mükemmellik görüntüleriyle çevrili yere götüren özellikler birbiriyle kesişen geçitler oluştururlar. Peter Pan sendromu kurbanında görülen baskın narsisizm özellikleri şunlardır. Sömürü. PPS kurbanı kendi mükemmelliğini artırmak için arkadaşlarını ve tanıdıklarını kolayca sömürür. Hatta kendini yüceltmek için değerlerini bile değiştirir. İstediği bir kızın annesini evlilik öncesi cinselliğe karşı olduğuna ikna eder. Bir saat sonra ise gençlerin anne babaların baskıcı cinsel değerlerine karşı çıkmaları gerektiği kuramıyla kızı kendine hayran bırakır. PPS kurbanının sadakat duyguları varsa bile çok azdır. Öfke. Kurban gerçeğin ortadan kalkmasını sağlayamadığı zaman mükemmelliğinin üstünlüğü tehdit altında kalır. İşte o zaman tatlı mizacı birden öfkeye dönüşebilir. Sömürü işe yaramadığı zaman ona gerçeği zorla kabul ettirmeye çalışanları sindirmek için öfkeye başvurur. Bu öfke o kadar şiddetli ve anidir ki insan kendini suikasta kurban gitmiş gibi hisseder. Bu birinin size duygusal kurşunlar sıkması gibidir. Çoğu insan geri çekilerek kurbanın istediği gibi davranmasına izin verir. Kabadayılar ve diğer narsisist bireylerse bunu yapmaz. İşte bu nedenle zaman zaman PPS kurbanları kavgaya tutuşurlar. Genellikle yenilirler ama bunu kabul ettiklerini asla duymazsınız. Öfke insanları kurbanının hassas öz saygısından uzak tutar. Ne yazık ki aynı zamanda sevgiyi, ilgiyi ve sıcaklığı da uzaklaştırır. PPS kurbanını başkalarıyla yakın bağlantıya girmekten alıkoyan duvar öfkedir. Suçsuzluk. PPS kurbanı asla suçlanamaz. Davranışları ne kadar yıkıcı, niyetleri ne kadar kötü olursa olsun, kurban her zaman sorumluluğu denetimi dışındaki birine veya bir şeye atabilir. Eve geç kalmıştır çünkü birkaç arkadaşını evlerine bırakması gerekmiştir. Marijuana ile yakalanmıştır ama onu bir arkadaşı için tutmaktadır. Evi dağınık bırakmıştır çünkü bir işi halletmeye gitmiştir ki halledememiştir. Kız arkadaşı onu terk etmiştir çünkü biri ona kendisi hakkında bir yalan söylemiştir. Suçu kabul etmek mükemmel olmamayı kabul etmektir. Bu kurbanın yapamayacağı bir şeydir. Kayıtsızlık. PPS kurbanı eylemlerinin sorumluluğunu almadığı için kazalara karışma yönünde kayda değer bir yeteneği vardır. Kırık ev eşyaları, kayıp kitaplar, stop eden arabalar ve unutulan randevular başının üzerindeki kara bir bulut gibi her yerde onu izler. İnsanı daha da düş kırıklığına uğratan kurbanın hatalarından bir şey öğrenmemesidir. Aynı hataları yapar durur. Hataların kendinden kaynaklandığını kabul etmediği için kayıtsızlığından kurtulmak üzere bir şey yapmak aklının ucundan bile geçmez. Uyuşturucu kullanma. PPS kurbanı genellikle uyuşturucu kullanır. Mükemmellik arayışında olmasına karşın sürekli başını ağrıtan bir değersizlik duygusu başına bir bela olmuştur. Bu rahatlama ihtiyacı doğurur. Arkadaşlarının pek çoğu uyuşturucu kullandığı için kurbanın uyuşturucu kullanmayla bağlantılı geniş bir bilinçlilik halinden faydalanması kolaydır. Aşırı bira ve marijuana tüketimi düzenli bir alışkanlık haline gelir. Daha ciddi vakalarda kokain bozulmamış mükemmellik duygularına gidiş bileti olur. Rastgele cinsel ilişkiye girme. Hiçbir şey PPS kurbanının kırılgan egosunu cinsel açıdan uyardığı bir kızın inlemeleri kadar besleyemez. Kurban cinsel puan cetveline ne kadar kız eklerse o kadar mükemmelleşir. Diğer insanlarla ilişkilerindeki gibi kız duygusal açıdan kurbandan ne kadar uzakta kalırsa kurban kendini o kadar iyi hisseder. Kız uyarılma ve doyum taklidi yaparsa düş kırıklığına uğramaz. Çünkü sömürücü tavrı genellikle bu taklidi fark etmesine engel olur. Aynadaki çatlaklar. Narsisizmin bir ders kitabı tanımını vermeye çalıştım. Ruh sağlığı uzmanları bu klasik vakayla nadiren karşılaşırlar. Bu vakalar çok sık görülmez. Ana hatlarını verdiğim şekilde narsisist olan kişinin durumu kötüdür. Bu kadar ciddi bir vaka için fazla ümit yoktur. PPS kurbanları daha az ölümcül bir narsisizm yaşarlar. Özellikle birleşerek bu kadar yıkıcı bir bütün oluşturmazlar. Kurbanlar kayıtsız olabilirler ama başarısızlıklarının çoğu için gizli gizli kendilerini suçlarlar. Öfkeye kapılabilirler ama uygun olduğunu düşündükleri zaman özür dilerler. Başkalarını sömürebilirler ama bir iki yakın arkadaşları vardır. Düşüncelerinin sihirli olmadığı ve göstermeye çalıştıkları kadar mükemmel olmadıkları gerçeğiyle sık sık yüzleşirler. Ve cinsel açıdan etkin olanlar genellikle onları gerçekten seven birer kadınla karşılaşırlar. Sıcaklık yüreklerine dokunur ve sıklıkla onlara güvensizliklerini riske atmaları ve aynalı hapishaneden çıkmaları için gereken yardımın dürtüsü olabilir. Bu nedenle narsisizmin Peter Pan sendromunun gelişimsel resmine ne şekilde oturduğunu daha iyi anlamak için PPS kurbanının kapalı olduğu odanın aynalarının çatladığını gözünüzün önüne getirmelisiniz. Böylece içeri gerçeklik sızar ve kurbana kaçması için iyiden de öte bir fırsat verir. Narsisizmin tepe noktasında olduğu yaş 19-20. Fark etmiş olduğunuz üzere PPS'yi oluşturan belirtiler sanki biyolojik veya psikolojik bir saatle ayarlanmış gibi önceden belirlenmiş yaş dönemlerinde ortaya çıkmaz. Birbirlerine karışmışlardır ve birbirlerinden beslenirler. Narsisizm daha derin sorunların etkileşiminin birer uzantısı olan iki aracı belirtiden biridir. Diğeri şovenizmdir. Narsisizm tohumları erkenden atılsa da büyümeleri zaman alır. Narsisizm diğer etkenlere göre bağlı olduğu için gelişimini durdurma ümidi vardır. Narsisizm tohumları 2 yaşındaki talepkar çocuk her istediğini elde ettiği sıralarda hayat bulur. Anne babalar 2 yaşındaki korkunç çocuğa teslim olurlarsa hoşgörülü tavırları yüzünden çocuğun kusurlarını güvenli bir ortamda öğrenme fırsatını elinden alırlar. Çocuk ergenliğe her ne pahasına olursa olsun kendimi yüceltmeliyim tavrıyla girer ve PPS'nin 4 temel taşı sorumsuzluk, tedirginlik, yalnızlık ve cinsel rol çatışması işlemeye devam ederse sonuçta narsisizm yeşerecektir. Büyümenin gerçekleştiği koşullar değiştirilmez ve engellenmezse narsisizm 19-20 yaşlarında tepe noktasına ulaşacaktır. Bu ergenlikten yetişkinliğe geçişin genç adamın kusurlarının istekle farkında olmasına neden olduğu zamandır. Genç adam yaşamını denetimi altına alır, sınırlarını kabul eder ve hatalarından ders alırsa Peter Pan sendromunu yener ve büyüme işine devam eder. Sınırlarını reddeder ve kusursuzluğun peşine düşerse yaşamını kendi güvensizliklerin nedeniyle gerçekten ayrılmış bir hapishanede sürdürme yolunda dev bir adım atar. 2. Narsisist. Narsisizm sihirli tozla zararsız bir flört değildir. Peter Pan sendromunda narsisizm gerçekten tehlikeli bir şekilde sapmaya işaret eder. Akılcı düşünme, makul yargılama ve sağduyu mantıksız hatta tuhaf düşünce süreçlerinin gerisinde kalır. PPS kurbanı zekasını eleştiriye kapalı bir düşünceler ve görüşler sistemi oluşturmak için kullanır. Geçmişiniz, eğitiminiz, aldığınız dereceler ne olursa olsun böyle bir narsisistle bir konuyu tartışmanız olası değildir. Karşınızdaki kişi sizin asla anlayamayacağınız yönünde ön yargıları varsayımlarla tartışır. İlk varsayımını ortaya çıkarır ve ona karşı diretirseniz düşüncesinin ortasında onu değiştirir. Bu hızlı manevra sırasında onu yakalarsanız kurban hemen öfke tehdidiyle sizi baskı altına alır. Size mükemmellik arayışındaki iki PPS kurbanının öykülerini anlatacağım. Bu öykülerdeki kurbanlarda önceki kısımlarda anlatılan duygusal telaş ve rol değişmezliği bir tek çarpık merkezi düşünceyle kendini gösteren bir narsisizmle kaplanmıştı. bu iki genç adam nedenli ümitsiz görünse de aynalarında çatlaklar olduğunu anımsamak yüreklendiriciydi. Aksi takdirde asla büromda oturuyor olmazlardı. Danny, Tanrı yol göstericimdir. Çok dindar bir insan da olsanız 23. mezmurun ilk dizesinin sizi bugün buraya ne getirdi sorusuna oldukça garip bir yanıt olduğunu kabul etmelisiniz. Özellikle bu genç adamdan böyle ilgisiz bir yanıt gerçekten beklemiyordum. Bu adamın anne babasını tanıyordum. İyi insanlardı ve 3 oğullarını yetiştirirlerken ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardı. Pofuduk koltuğuma yarı gömülmüş olduğu halde gevşemeyi reddeden karşımda oturan genç adam 3 çocuğun en büyükleriydi. Adı Danny'ydi. Danny uzun boylu, yakışıklı, koyu renk kıvırcık saçlı bir genç adamdı. Cömert tavırları ve senden hoşlandım diyen bir gülümsemesi vardı. 19 yaşındaydı ve kısa bir süre sonra çarpıcı yeteneğiyle cesaret verici eleştiriler almış olduğu büyük bir eyalet üniversitesinde 2. sınıfa başlayacaktı. Anne ve babası Danny'nin üniversiteye uyum sağlamakta güçlük çektiğini ama notlarının fena olmadığını ve oraya geri dönmeyi dört gözle beklediğini bildirmişlerdi. Öyleyse Danny standart bir soruya neden İncil'den bir yanıt veriyordu? Bu yanıtın kötücül bir yanı vardı. Yani eğer Danny deli değilse ki deli olmadığını biliyordum, yanıt düşmanca ve savunucuydu. Geçici olarak onun korkmuş ve kızgın olduğu ve aslında bana benimle iletişim kurmayacağını söylediği sonucuna vardım. Açılış yorumunun nasıl olsa beni bir yere götürmeyeceğini tahmin ederek onu göz ardı ettim. Bilgi toplamaya çalışmayı sürdürdüm. Danny annesi bunun yardımı olabileceğini düşündüğü için beni görmeye gelmişti. Nasıl yardım olabilirdi bilmiyordu. Büyük olasılıkla geçen yıl yaptığı değişikliklerle ilgili bir şeydi. Ne gibi değişiklikler? Danny Tanrı'yı ve İsa'nın kurtarıcı inayetini bulmuştu ama anne babası bunu hiç anlamıyorlardı. Bulmakla neyi kastediyordu? Bu soru Danny'de anlık bir nefret yarattı ama o duygularını hemen bastırırken bana seni zavallı yolunu yitirmiş ruh bakışıyla bakarak dudaklarına plastik bir gülümseme kondurdu. Yeni keşfettiği transandantal bilinç konusunda itiraz kabul etmeden kendini savunmaktan geri duramıyordu. Ruhani huzur etiketli bir kabın içinde dini bilim kuramından birkaç parçayı ve uzak metafizik ve epistemoloji kavramlarını karıştırdı. Gerçekte hiçbir anlam taşımayan karışık bir beyin salatası yapıyordu. Danny 5 dakika boyunca konudan konuya atlayarak konuştuktan sonra yapıcı bir diyaloğa geri dönmemizi sağlamak için onu durdurdum. İsa'yı ne zaman bulmuştu? Üniversitedeki ilk yılı sırasında. Tekrar daldan dala atlamaya başladı, onu hemen susturdum. Tanrı neden onu kutsal ruhla doldurmak için özellikle bu zamanı seçmişti? Danny bunu bilmiyordu ama Tanrı'nın en sonunda onu gerçek sandığımız şeylerin aslında gerçek olmadıkları konusunda nasıl bilinçlendirdiği hakkında pek çok görüşü vardı. Asıl gerçek cennette veya cehennemdeki bir sonraki yaşamla temsil ediliyordu. Dur bir dakika dedim. Yani bu gerçek dünya değil mi? Kesinlikle değil yanıtını verdi. Biz insanlar zaman içindeki bu noktada bir seraptayız. Bu Tanrı'nın ve şeytanın bizi değerlendirmesi ve bir sonraki yaşamda kimin kimi istediğini görmesi için bir sınama alanıdır. Kulağa sanki Tanrı piyango çekiyor gibi geliyor dedim. Bu defa kızgınlığını gizlemedi. Sen de diğerleri gibisin. İnancın baştan çıkarıcıları. Bizi kendi çürümüşlüğünüz ve tensel şeytanlarınızla boğarak insanların kafalarını karıştırmaya çalışıyorsunuz. Neyse, benim ruhuma asla elinizi süremeyeceksiniz. Tanrı ile şeytanı birbirinden ayırmak zordur. Ama ben biliyorum, yüreğimde kimin kim olduğunu biliyorum. Yine şaşkın bir dinsel düşüncenin ardından bir diğerini sıralamaya devam etti. İfadeleri anlamsızdı ama sözel olmayan iletileri çok anlamlıydı. Bilişsel saçmalıklarla bana darbeler indirirken dairesel hareketlerle gözlerini ve burnunu hiç kapamadan yüzünü ovuşturuyordu. Yüzünün burnu ve gözleri dışında kalan kısmında yuvarlaklar çizip duruyordu. Neden yüzünü ovuşturuyorsun? Aptalca bir alışkanlık işte yanıtını verdi. Gerilemeyecektim. Neden saklanıyorsun? Öyle görünüyor ki Tanrı'nın gerçek olmayan bu dünyada sana verdiği yüzü beğenmiyorsun. Bingo. Sen beğenir miydin? Söyle beğenir miydin? Her yerinde yumrular var, çirkin bir yüz. Gözlerinde yaşlar belirdi. İnsanlar ne kadar çirkin olduğunu fark edemiyorlar ama ben görüyorum. Ne kadar çirkin olduğunu biliyorum. Hangi insanlar? İnsanlar işte, bilirsin insanlar. Hayır, bilmiyorum ama tahmin edebilirim. Kızlardan söz ediyorsun, değil mi? Birden kızardı. Evet, belki. Kızlardan hoşlanıyor muydu? Daha da kızardı. Evet. Savunmasındaki çatlakları gördükten sonra kızlar üzerinde durarak onu zorlamaya devam ettim. Bana güvenip acısının dışarı akmasına izin vermesi uzun sürmedi. Kızları seviyordu ve cinsel haz almak istiyordu ama reddedilmekten korkuyordu. Zenginleşen fantezileri ve sosyalleşme korkusu sonucunda ortaya kendi deyimiyle aşırı mastürbasyon günde ortalama 2 kere çıkmıştı. Bir kızla cinsel ilişki kurmayı denemiş ancak içine girmeden erken boşalmıştı. Denediği için kendine kızmıştı ama başarısı olduğu için de sürekli kızıyordu. Aslında yaptığı hemen hemen her şeyde kendini kusurlu buluyordu. Nedenini bilmeksizin üniversitede olduğu, çalışmadığı, anne babasının parasını çarçur ettiği, marijuana içtiği ve bakir olduğu için kendini hatalı buluyordu. Çok büyük suçluluk duygularıyla başa çıkabilmek için narsisizmin aynalı odasına gizlendi. Ama aynaya baktıkça görüntüsü çirkinleşti. Yüzü ruhunun çirkinliğini somutlaştırıyordu. Aman vermeyen, kendisini kusurlu bulma duygusundan kurtulmak için kullandığı tılsım inancın büyüsünden söz edip durmaktı. Deni ve ben zaman elverdiği ölçüde yeni bir bakış açısı oluşturarak bu karmaşık psikolojik açıklamalarla labirentinden çıkmaya çalıştık. Deni üniversiteye geri döndüğünde reddedilme korkusunun onu kendisine anlayış göstermekten ve büyümekten alıkoyduğunu anlamıştı. Hedefleri arasında mastürbasyon ve bekaretin anormal olmadığı gerçeğini kabul etmek, çalışma alışkanlıklarını geliştirmek, kendini cinsel ilişkiye girmeye zorlamaksızın kızlara çıkmak teklif etmek vardı. Bu gibi şeyleri tartışırken Deni'nin günah takıntısı ve metafizik saçmalıkları da azaldı. Deni'den en son haber aldığımda hayatından hoşnuttu. Şeref derecesiyle mezun olmak üzereydi. Ün ve para kazanmak için hayata atılmadan önce master yapmaya karar vermişti. Sanki baskıcı narsisizmden kurtulma riskini almış ve sonunda gerçek dünyada yerini bulmuş gibiydi. Jerry, senin gibi tatlı bir çocuğun nasıl böyle bir sabıka kaydı olur? Hırsızlık, dükkan hırsızlığı, haneye tecavüz, soygun, çeşitli yanlış davranış cezaları. Ve bunlar sadece Jerry'nin hüküm giydiği suçlar. Kim bilir başka neler yapmıştır. 19 yaşındaki bu iddialı hırsız nasıl bir narsisist ve PPS kurbanıydı? Bunu bulmam biraz zaman aldı. Neden bir psikiyatrla konuşma zahmetine girmişti? Yanıt basitti. Annesi söylemişti. İstemeden de olsa hala annesinin ona söylediği şeyleri yapıyordu. Ne de olsa annesi beladan kurtulmak için tek çaresiydi. Annesi Jerry'yi o kadar çok defalar kefaletini ödeyerek serbest bıraktırmış ve başka belalardan kurtarmıştı ki Jerry bunların sayısını dahi hatırlamıyordu. Jerry'nin annesi için yapabileceği en ufak şey biriyle konuşmaktı. Jerry endişeli değildi, hiçbir şey söylemeyecekti. Jerry birçok yardım almıştı. Psikiyatrlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, lise danışmanları, rahipler ve sonsuz sayıda genç çalışanla konuşmuştu. Kullanılan dili biliyordu ve psikolojik gevezelikte ondan 2 kat büyük insanlardan daha hünerliydi. Ama sanırım bana hazır değildi. Ondaki narsisizmi hisseder hissetmez ona geçici olarak Peter Pan sendromu kurbanı tanısı koydum. Bu tanıyla onun bir adım önüne geçmiştim. Uyarıyı alan hazırlıklı olur. Jerry'nin narsisizmini anlamak için 2 yaşında bir çocuğun saklambaç oynayışını anımsamanız gerek. Ebe 10'a kadar sayar ve ortadan kaybolan oyuncu kanepenin arkasına koşar. 1 dakika geçmeden kikirdemeyi duyarsınız ve kanepenin arkasından çıkan ayağını görür görmez yerini anlarsınız. Çocuk bu kadar çabuk bulunduğu için üzülür, hatta sizi hile yapmakla suçlayabilir. Bu hiç adil değil. Baktın. Çocuğun sıkıntısını anlamak Jerry'nin narsisizminin yapısını kavramaktır. Çocuk sizi görmediği için sizin de onu görmeyeceğinizi tahmin eder. Sizin de onun gözleriyle gördüğü şeyi, kanepenin arkasını, gördüğünüze inanır. Gözlerinin gördüğünden daha fazlasının olabileceğini küçük zihni almaz. Ve heyecan içinde kendi kikirdemesini duymadığı için sizin onun yeri hakkında herhangi bir ipucu almanızı beklemez. Böylece sadece sizin hile yapmış olduğunuz sonucuna varır. Bu yorumu Jerry'nin tutuklanma tarihçesinin sıralı tekrarından çıkardım. Jerry beklenebileceğinden daha sık olarak yakalanmıştı. Ayrıca Jerry'nin gösterdiği tek duygunun yakalanmaktan duyduğu kızgınlık olması gerçeği de bu sonuca varmamda çok etkili oldu. Jerry'nin sabıka kaydı için açıklaması, Polisler bana zorluk çıkarmaktan hoşlanıyorlardı. Jerry derin görüşleriyle kafamı bulandırmak ve zırvalarıyla beni şaşırtmak için elinden geleni yaptı. Ama ben onun oyununa gelmedim. Bir işe girip annemin benim için yaptıklarının karşılığını vermeliyim dediğinde ona katıldım. 15 dakika sonra benim şimdiye kadar konuştuğu en iyi danışman olduğumu itiraf ettiğinde söylediklerinden şüphe ettim. Bir psikiyatrdan beklenen cevaplar vermediğim için sinirlendiğinde onun açık seçik sinirli olduğuna dikkat çektim. Bu onu daha da sinirlendirdi. Onu deli ettiğimde ve ona yardımcı olmadığımı söylediğinde elbette etmiyorum. Sen yardım istemiyorsun ki. Buraya sadece annen istediği için geliyorsun yanıtını verdim. O zaman kızdı ve kızgınlıkla bana gerçeği söyledi. Benim tembel olduğumu düşünüyorsun değil mi? Tepki vermedim. İnsanları kandırmaktan hoşlandığımı sanıyorsun. Sesimi çıkarmadım. Sadece kolay yolu seçtiğimi düşünüyorsun değil mi? Yine ses vermedim. Niye hiçbir şey söylemiyorsun? Bana hiç doktor gibi gelmiyorsun. Sonunda onunla yüzleştim. Senin için ben bir doktor değilim. Sen sadece diğer insanlar gibi beni de kandırmak için buradasın. Ve ben bunu yapmana izin vermeyeceğim. Daha şimdi bana kolay yolu seçtiğini söyledin. Bu burada işe yaramayacak. Koltukta arkasına yaslandı, derin bir nefes aldı ve ister inanın ister inanmayın gevşedi. Bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar akıllı oldun? Kolay kolay vazgeçmiyorsun değil mi? Şimdi de hadi doktora ne kadar harika olduğunu söyleyelim oynuyorsun. Oyun oynamaktan başka bir şey yapmaz mısın sen? Şimdiye kadar hep bunu yaptım, iyi yapıyor olmalıyım. İçtenliği hem çocuksu hem de heyecanlandırıcıydı. Hayaletler ve hilelerle herkesi kandırabilmek. ''Bu sana gerçekten kendini bu kadar iyi hissettiriyor mu?'' diye sordum. ''Daha iyi bir şey çıkana kadar oyalanmamı sağlıyor. Bu ne zaman olacak? Sahip olduğumdan daha çok hoşuma giden bir şey görene kadar.'' İçimden gelen şeye karşı koyamadım. Jerry'nin bir randevu daha almayacağını düşündüğüm için ona saklandığını düşündüğüm şeyi ve daha iyi bir şeyin çıkması için ne yapabileceğini söyleme riskine girdim. Ona bir PPS kurbanı olarak sürmekte olduğundan şüphe ettiğim yaşamından söz ettim. Sözümü sakınmadım. Kanepenin arkasından çıkmıştı ve kaçıp bir başka yere saklanmadan önce ona en iyi atışımı yaptım. Sen ailenin en büyük erkek çocuğusun ve annenle baban hala evliler. Zekan ortalamanın üzerinde ama sana göre okul çok sıkıcı. Kızları gerçekten seviyorsun ama hala bakirsin. Bundan gerçekten utanıyorsun. Bir işte tutunamıyorsun ve partilere gidip bira içmeyi, nefes almaya yeğliyorsun. Babana asla yakın olmadın ve annene dayanamıyorsun. Ama ona bunu söylemekten ölesiye korkuyorsun. Pek çok arkadaşın olduğunu sanıyorsun ama öyle olmadığını biliyorsun. Bir tek dostun yok ve yalnızlık duygularından sakınarak saatler geçiriyorsun. Tek gurur duyabileceğin özelliğin çalma yeteneğin ama bunda bile iyi değilsin. Hiçbir şey umrunda değilmiş gibi davranarak tüm bu karmaşadan saklanıyorsun. Soğuk ve hesapçı olabilmek istiyor ama olamıyorsun. Sen birinin kendisini sevmesini isteyen küçük, kayıp bir çocuksun. Orada öylece oturdu. Belki de ona fazla sert davrandım diye düşünüyordum. Ona üzülme fırsatım bile olmadan bir oh çekti. Birinin gerçekten beni tanıması bana kendimi gerçekten daha iyi hissettirdi. Bütün bunları nasıl tahmin ettin? Geri çekilerek olası bir tuzağa düşmekten sakındım. Bu önemli değil. Önemli olan tek şey gerçek. Gerçekle kendin için daha iyi bir şeyler yapmaya başlayabilirsin. Bana yardım edecek misin? Bu soru kulağa mantıklı geliyordu. Evet ama eğer daha iyi bir şey bulma konusunda gerçekten ciddi olduğunu gösterirsen. Nereden başlıyorum? Önümüzdeki hafta gel. Jerry bir sonraki hafta geldi ve ondan sonraki hafta da. İletişim becerilerinden yoksun oluşunu, bir özgeçmiş yazma, bir işe girme ve para biriktirme konularında yardıma gereksinim duymasını tartıştık. Konuşmalarımız boyunca ona değişme isteğini gerçekten değişerek kanıtlaması gerektiğini anımsatıp durdum. Kabul etti. Jerry 4. randevusundan sonra bir daha gelmedi. Bir işe girdi ve bunu randevu almama bahanesi olarak kullandı. Ondan bir süre haber almadım. Anne babası da aramadı. Bu nedenle en azından son zamanlarda başını belaya sokmadığını varsayıyorum. Jerry'nin asla diyarından mutlak surette kaçtığını söyleyebilmek isterdim. Ama Peter Pan sendromuyla yıllarca mücadele ettikten sonra buna görmeden inanmam. 11. ayrımın sonu sayfa 119.